Ayrım 7. Sayfa 101. Atatürk'ü 27 Aralık 1919'da Dikmen'de 200 atlı ve 17 polisle karşıladık. Silahımız da yoktu. Cemal Bardakçı. Atatürk 1919'un son günlerinde Sivas'tan Ankara'ya geldiği zaman Dikmen sırtlarında kendisini 200 atlı ve 17 polisle karşılayan Ankara Emniyet Müdürü Cemal Bardakçı, gazeteci arkadaşım İlhan Bardakçı'nın babası ve Murat Bardakçı'nın da büyük babasıydı. TRT'de söyleşi yaptığım günlerde İlhan bana babasının yaşadığı olayları anlatınca kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim ve 27 Aralık 1974'te de stüdyoya davet ettim. Cemal Bardakçı'yı tanıtırken şöyle demiştim. Sayın izleyiciler, bugün Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 55. yıl dönümü. 1919'un son günlerinde Ankara'da bir vali var, Yahya Galip. Bir de emniyet müdürü, Cemal Bardakçı. Sayın Cemal Bardakçı şimdi karşımızda. Mülkiye Mektebi'nin en yaşlı üyesi sayılan Cemal Bardakçı bugün 85 yaşında. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1939'da Konya Valiliğinden emekliye ayrılmış. Birçok kitabı da var. Anadolu isyanları, devşirmelerle sığıntılardan ve mütegallibeden neler çektik vesaire. Sayın Bardakçı, 1919'da Haymana'da kaymakamdınız. Sizi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atadılar. Nasıl oldu anlatır mısınız? Haymana kaymakamıydım. Vali vekili Yahya Galip imzasıyla bir telgraf aldım. Hemen Ankara'ya gel diyordu. Ertesi gün atıma bindim, Ankara'ya gittim. O zamanlarda başka araç yoktu. Şimdiki Sümerbank'ın yanında taşan vardı. Atımı oraya bıraktım. Vali vekili Yahya Galip Bey'i görmeye gittim. Hoş geldin müdür bey diye beni karşıladı. Beyefendi biliyorsunuz ben Haymana kaymakamıyım. Müdür değilim dedim. Canım o kaymakamlık şimdi. Orada dursun. Sen Ankara polis müdürüsün dedi. Efendim İstanbul'la münasebet kesik. Beni kim tayin etti polis müdürlüğüne dedim. Beni kim tayin ettiyse seni de o tayin etti dedi ve devam etti. Ben Ankara halkının arzusuna uydum. Geldim şu koltuğa oturdum. Sen de benim arzuma uy. Git polis müdürlüğü makamına otur. Peki o zamanlar Ankara'da polis müdürlüğü yok muydu? Vardı efendim. Ekrem Bey adında mülkiyeli bir genç vardı. Onu evine gönderdim. Siz birkaç gün istirahat edin, maaşı siz alırsınız, vazifenizi ben görürüm dedim. İtiraz etmedi. Bir müddet sonra da İstanbul'a gitti. Siz de göreve başladınız. O zaman Ankara'nın nüfusu kaç kişiydi? 15-20 bin kişi. Şehrin sınırları Ulus'tan biraz beri de Osmanlı Bankası'nın olduğu yerden Hergele Meydanı'na, oradan Cebeci'ye, Hamam önüne, Saman Pazarı'na, Karaoğlan Çarşısı'na ve Taşyan'a uzanırdı. Hükümet binası da oradaydı. Ankara'nın o zamanki sorunları nelerdi? Nelerle uğraşıyordunuz? Güvenlik bakımından büyük güçlükler var mıydı? Efendim, yalnız bazı gayrimüslimler taşkınlık yaparlardı. İşe başladığımız zamanlar, akşamdan sonra, şimdi Gençlik Parkı olan yerdeki çayırlıkta toplanıyorlar, eğleniyorlar, içiyorlar, naralar atıyorlar, laterna çalıyorlar, silah atıyorlardı. Mütarekeden sonra Ankara'da İngiliz ve Fransız subayları vardı. Bu işleri onlara güvenerek yapıyorlardı. Yahya Galip Bey'i halk vali seçmiş diyordunuz. Nasıl seçilmiş? Efendim, Muhittin Paşa vardı, Ankara valisi. Şu muharrir merhum, Refi Cevat Ulunay'ın babası. O zat, Çorum-Yozgat taraflarına gitmiş, orada kuvvet topladıktan sonra Sivas'a giderek Mustafa Kemal ve arkadaşlarını yakalayıp İstanbul'a gönderecekmiş. Bu böyle söyleniyordu, fakat oralarda dolaşırken Pire Mehmet adındaki bir binbaşının idaresindeki bir müfreze kendisini yakalamış, Sivas'a götürmüştü. Sivas'tan da İstanbul'a yolcu edilmişti. Böylece Ankara valisiz kalmıştı. Ankaralılar Hacettepe'de, şimdi üniversitenin bulunduğu yerde toplanarak defterdar Yahya Galip Bey'in vali olmasını arzu etmişlerdi. Yahya Galip Bey de bu arzuya uymuş, gitmiş, hükümette vali konağına oturuvermiş. Bir gün Yahya Galip Bey bana telefon etti. Müdür, geliyorlar dedi. Kimler geliyor beyefendi dedim. Sivas'takiler geliyor dedi. Ankara'yı merkez yapacaklarmış. Hoş geldiler, sefa geldiler dedim. Olur mu? Onları karşılamak lazım. Elimizde bir kuvvet yok. Kuvayi Milliye falan diyoruz ama elimizde hiçbir kuvvet yok. Kuvayi Milliye'nin adı var ama onlar geldiği zaman... Kalabalık karşılamak lazım. Buradaki İngilizlere ve öteki yabancı subaylara da bir gösteriş yapılmalı. Buna nasıl çare bulacağız diye sordu. Efendim dedim, kaymakamlara emir verin, ne kadar atlı toplayabilirlerse toplasınlar, peşlerine taksınlar, gelsinler buraya. 9 kaymakamlık vardı. Yahya Galip Bey, çok iyi dedi, kaymakamlara hemen emir verelim. Kaymakamlar da 30-35 kadar atlı yolladılar. Bu maksadı sağlamıyordu tabii. Onun üzerine Hakan'a müracaat ettim. Hakan dediğiniz kim? Yahya Galip Bey. Efendim bir gün düşündük. İstanbul'a münasebet kesildi. İstanbul'u tanımıyoruz. Sivas'ta bir merci değil. Şu halde Ankara bağımsız bir devlet durumunda düşmüş gibiydi. Arkadaşlara dedim ki 400 yıl önce Yıldırım Beyazıt'ın tarihe mal ettiği Ankara Ahi Beyliği yeniden kurulmuş oldu. Bu devlete bir başkan lazım. Başkan var ama adı vali. Valilik yakışmıyor bu başkanlığa. Başkana uygun bir isim bulalım dedim. Düşündüm. Hakan diyelim dedim. Yani bir çeşit bağımsız devlet ilan ettiniz Ankara'da. Öyle oldu. Hakan diyelim deyince bunu alkışlarla kabul ettiler. Bunu kendisine söyledim. Memnun oldu, kabul etti. Ondan sonra herkes ona Hakan dedi. Onun üzerine dedim ki Hakan'a, müsaade et de ben kazama Haymana'ya gideyim. Oradan epeyce bir atlı bulur getiririm. Git dedi, gittim. 100 kadar atlı bulup getirdim. Bir akşam Gölbaşı'na geldim. Oradan Hakan'a bir mektup gönderdim. Dedim ki Mustafa Kemal Paşa'yı kimse tanımıyor buralarda. Ara sıra ufak çeteler de baş gösteriyor. Sakın bir münasebetsizlik olmasın. Müsaade buyurun da kendilerini vilayet hududunda Bünyan Köyü'nde karşılayayım. Oradan alıp Ankara'ya getirelim. Hakan, onlar otomobille gelecek, siz atlılarla beraber gelemezsiniz. Hem bu kalabalığı Ankara'da İngilizlere göstermek daha iyi olur. Onun için siz buraya gelin dedi. Mecbur olduk. Ertesi gün Ankara'ya gittik. 3 gün geciktiler. Kayseri'de Hakkı Behiç ismindeki arkadaşları rahatsız olmuş. O 3 gün içinde bizim atlılar da kalabalıklaştı. At bulanlar da bize katıldılar. Her sabah Samanpazarı hanlarından çıkıp dizi halinde aşağıya iniyorduk. Karaoğlan'dan hükümet meydanına geçit resmi yapıyorduk. Atlı sayısı 200'ü bulmuştu. Hakan da fevkalade memnun oldu. Efendim, 27 Aralık'ta geleceklerini öğrendik. Atları topladık. Dikmen sırtlarına gittik. Kendilerini orada karşıladık. Onlar arabalarını yavaş yürüttüler. Biz de atlılarla onları izleyerek hükümet binasına kadar geldik. O zaman kaç kişilik bir polis kadronuz vardı? Hatırımda kaldığına göre 17 polisim vardı. Elinizde araç var mıydı? Otomobil falan böyle şeyler? Hiçbir şey yoktu. Silahımız da yoktu. Peki Atatürk şehirde dolaşırken güvenlik önlemleri alıyor muydunuz? Hayır efendim, kendisi de istemiyordu. Sayın Bardakçı, siz emniyet müdürü iken Ankara 20 bin kişilik bir şehirdi. Bugün 2 milyon. Demek ki şehri 100 misli genişledi. O zamanlarda Ankara'nın bu kadar büyüyeceği aklınıza gelir miydi? Hiç gelmezdi efendim. Sayın Bardakçı, sizinle sohbet etmek çok tatlı. Ama ne yazık ki süremiz doldu. Size ve bütün izleyicilere iyi akşamlar diliyorum. TRT Her hafta bir konuk, 27 Aralık 1974. Atatürk, 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz demişti. Abdurrahman Melek. Doktor Abdurrahman Melek, 1896-1978, Hatay Devleti'nin ilk ve son başbakanı olarak Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'le Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasını sağlayan ünlü bir politikacıdır. Hicaz valisi Hasan Hilmi Paşa'nın damadı ve Büyükelçi Faik Melek'in babası olan Abdurrahman Melek, 1939'dan 1954'e kadar önce Gaziantep, sonra da Hatay milletvekilliği yapmıştır. 1975'te kendisiyle TRT'de yaptığım bir söyleşte, bağımsızlıktan önceki yıllarda bu başarıya ulaşmak için neler yaptıklarını sordum, şöyle anlattı. Antakya, İskenderun, Belen ve çevresi Osmanlı döneminde Hatay vilayetine bağlı birer ilçeydiler. Antakya'da medrese, tekke ve ağlar saltanatı vardı. İskenderun'da ise kozmopolit bir çevre egemendi. 1914'te 3 arkadaşımla Antakya'da Türk Ocağı'nı açtık. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden de çok yardım gördük. Seferberlik çıkınca ocak kapatıldı. Mondros mütarekesi imzalandıktan bir hafta sonra bir İngiliz müfrezesi Antakya'ya girdi. 1918 yılının sonlarında da bir Fransız gemisi İskenderun'a asker çıkardı. O günlerde hükümet konağına Fransız bayrağı çekileceği haberi yayılmıştı. Antakya'daki Türk aydınları bir bildiri yayınlayarak bunu protesto ettiler. Bildiri de şöyle deniyordu. Hükümet konağına çekilecek bayrak ancak Türk bayrağı olabilir. Aksini yapmaya kalkışanlar bunun acı sonuçlarından çekinmelidir. Geleceği tayin edilinceye kadar burası Türktür. Fransız ordusu ancak buranın inzibatıyla ilgilenebilir. O günlerde Fransız askerleri arasında bulunan Ermeni neferler sokaklarda taşkınlık yapıyorlardı, hava gerginleşti. 1922'de Antakya'dan ayrılarak İstanbul'a gittim. İzmir zaferi kazanıldı. Biz de Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf çekerek bizimle ilgilenmesini istedik. Ankara'ya da bir heyet gönderdik. Arkadaşlarımız Antakya İskenderun ve Havaisi Birliği'ni kurdular. Atatürk'ün tepkisi ne oldu? Gazi Paşa'nın Adana'ya gelişlerinde yapılan törene biz de siyah bayraklarla katıldık. Karalar giymiş bir kız, paşam bizi de kurtar diye bağırınca Gazi Paşa, 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz diye cevap verdi, bayram ettik. 1926'da durum değişti. Müstakil bir İskenderun sancağının kurulması kararlaştırıldı. Sonra da Suriye'den ayrı bir yönetim kurmak için girişimlerde bulunduk ve savaşımızı sürdürdük. Atatürk'ün ana vatanda yaptığı devrimleri hayranlıkla izliyorduk. Biz de bunu uyarak şapka devrimi yapmaya kalktık. Latin harflerinin kabulü üzerine de dershaneler açtık. 1934'te Gaziantep valisi Akif Eydoğan Antakya'ya gelince "Yaşasın Atatürk!" diye haykırdık. Fransızların Suriye ve Lübnan'daki manda yönetimi 1935'te sona eriyordu. Biz de bu konuda eylemlere giriştik. O günlerde Adana'dan bir mektup aldık. Gerektiğinde kaç kişiyle daha çıkabilirsiniz diye soruluyordu. 15 bin kişilik bir kuvvet çıkartabileceğimizi bildirdik ve hazırlıklara giriştik. Ankara ile ilişkileriniz nasıl gelişti? Tayfur Sökmen'le birlikte Ankara'ya gittik. Önce İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile görüştük. Sonra da Başbakan İsmet İnönü bizi kabul etti. Paşa heyecanlandı. Cebinden mendilini çıkararak gözyaşlarını sildi ve bize "Sizi elbette kurtaracağız. Ya bugün ya yarın." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. "Memlekete dönün ve orada çalışın. Şimdi Atatürk'e gideceğim. Sizden duyduklarımı söyleyeceğim. Acele etmeyelim. Önümüzde henüz boğazlar meselesi var. Onu halledelim. Sonra karar veririz. Siz bizden işaret bekleyin." Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak da bizi uğurlarken "Gereken girişimleri yapacağız. Size Suriye'den de ayrı bağımsız bir devlet kurdurmaya çalışacağız. Bizden işaret alıncaya kadar kımıldamayın." dedi. Huzur içinde Antakya'ya döndük. 15 Nisan 1938'de Hatay'da seçimler oldu. Olaylar çıktı. Fransızlarla görüşmelerimizi sürdürdük. Onlar bize "Hatay'ın yönetimini size bırakalım" dediler. Uzun tartışmalardan sonra ben vali olarak yönetimi ele aldım. Duruma el koyduk. 23 Haziran'da Orgeneral Asım Gündüz'ün başkanlığında bir Türk heyeti Hatay'a geldi. Yer yerinden oynadı. 25 Temmuz sabahı Binbaşı Süleyman'ın komutasındaki bir Türk taburu Payas sınırını aşarak Hatay'a girdi. Şehirlerden, köylerden binlerce insan sınıra hücum etmişti. Heyecandan ağlayanlar, askerlerin ayaklarını kapananlar, dua edenler vardı. 1,5 saat sonra Alay Kumandanı Şükrü Kanatlı'nın komutasındaki Türk askeri Hatay topraklarına girdi ve halk görülmemiş bir coşkuyla askerleri selamladı. Askerleri karşılayanlar arasında Ermeni cemaat reisleri de vardı. Şükrü Kanatlı onlara iltifat ederek yüzlerini güldürdü. Türk askerlerinin geleceğini duyunca göç etmeye kalkan Ermenilere artık güven gelmişti. Herkes askerleri görmek için koşuyordu. 100 bini aşan bir kalabalık yollarda Türk askerini alkışlıyordu. Fransız taburu da Türk askerlerine selam durdu. Her yer "Yaşasın Türk askeri, yaşasın Atatürk" sesleriyle inliyor, kurbanlar kesiliyor, insanlar askerin ayaklarını kapanıyordu. Bu coşkuyu hayatım boyunca unutamayacağım. Hatay'ın bağımsızlığı. Hatay'ın bağımsızlığı nasıl gerçekleşti? Varılan anlaşmanın çerçevesi içinde İskenderun sancağında 1938 Temmuz'u sonlarında seçim yapılması kararlaştırıldı. Nüfus oranına göre cemaatlerin çıkartacakları mebus sayısı saptandı. Seçimler yapıldı. Tayfur Sökmen'in devlet başkanlığına, Abdülgani Türkmen'in meclis başkanlığına, benim de hükümet başkanlığına getirilmem uygun görüldü. 2 Eylül 1938'de Hatay Millet Meclisi parlak bir törenle açıldı. Milli bir hükümetin kurulacağı ilan edilince Hatay Devleti'nin bağımsızlığı gerçekleşti. Hatay bayrağını da o gün çektik. 6 Eylül'de hükümetin programını okuyarak meclisten güven oyu aldım. Atatürk'ün Hatay davasına verdiği önemi nasıl değerlendirirdiniz? Atatürk'ün davamıza gösterdiği ilgiyi bütün dünya biliyordu. Gazi son zamanlardaki hastalığına rağmen Mersin'e kadar gelerek Hatay davasını yakından izlediğini göstermiş ve halka cesaret vermişti. Hepimiz çok mutlu olduk. Fakat Atatürk'ün ölümü dava aleyhinde çalışanlarda umut yarattı. Gaflet içinde olan bu insanlar ebedi Atatürk'ün Hatay Türkleriyle birlikte bütün Türk milleti için her zaman ve her koşulda bir meşale ve esin kaynağı olacağını anlamamışlardı. Davamız Atatürk tarafından benimsenmekte kalmamış, bütün Türk milletinin malı olmuştu. İçimizdeki düşmanlara karşı sert önlemler almakta tereddüt etmedik. Hepsi kısa zamanda düş kırıklığına uğradı. Kadın erkek, büyük küçük bütün Hatay Türkleri Atatürk için günlerce gözyaşı döktü. 1939 Mart'ında Türkiye'de yapılacak milletvekili seçimlerinde Tayfur Sökmen Antalya'dan, ben de Gaziantep'ten aday gösterildim. Bu olay büyük şaşkınlık yarattı. İkimizin de seçilmesi Hatay'ın ana vatana katılacağı yolundaki inançları güçlendirdi. Ama düşmanlar yabancı bir devlet reisi ve başbakanı nasıl başka bir devletin parlamentosuna üye olur diye kıyameti kopardılar. Bir ay sonra meclisteki yemin törenine katılmak için Ankara'ya çağrıldık. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bizi kabul etti ve ilk sözü şu oldu. "Ah, keşke Atatürk hayatta olsaydı da bugünleri görseydi." Hükümetin ileri gelenleri ilhak, katılma sözcüğünü kullanmaktan çekiniyorlardı. Biz de öyle yaptık. Ama Hatay'a döndüğüm zaman çevremi saran gazetecileri Türkiye ve Hatay artık tek bir kalp olarak çarpmaktadır dedim. Herkes nereye doğru gittiğimizi anladı. Sonra Hatay Türkiye'ye nasıl katıldı? Artık Hatay Millet Meclisi'nin kesin katılma kararı almasının zamanı gelmişti. 23 Haziran 1939'da toplanan meclis büyük bir coşku içinde bu kararı aldı. Ben de kürsüdeki son cümlemi şu sözlerle bitirdim. Artık biz susalım, bundan sonrasını tarih söylesin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan özel bir yasayla da Hatay anavatana katıldı. Fransız askerleri Hatay'dan çekildi. 23 Temmuz 1939 günü mahşeri bir kalabalıkla yapılan muazzam bir törenin ardından 3 gün 3 gece Hatay'ın Kurtuluş Bayramı kutlandı. Hatay Türkleri böylece 19 yıllık bir ayrılığın sonunda anavatana kavuştular. Ulu şefimiz Atatürk'ün eserleri bize bütün güçlükleri yenmemizde ilham kaynağı oldu. Programımızın ruhunu ve esasını her zaman Kemalizmin ilkeleriyle saptadık. Hataylılar Atatürk'ü hep saygı ve sonsuz sevgiyle andılar. Zira Hatay Atatürk'ün Türkiye'ye hediyesidir. Onun iradesi, azmi ve kararı ile Hatay davası başlatılmış ve mutlu sona erdirilmiştir. Hatay'ın Türkiye'ye katılma tarihi de çok ilginçtir. Şayet ilhak sadece 42 gün bekletilseydi belki de gerçekleşmeyebilirdi. Zira 1 Eylül 1939'da 2. Cihan Savaşı başladı, Türkiye dışında kaldı. TRT, her hafta bir konuk. 11 Ocak 1975, Abdurrahman Melek'i 1978 yılında kaybettik. Atatürk, İnönü arkadaşımdır. Benim yanında onun halinde konuşmaya nasıl cesaret ederler dedi. Ferit Celal Güven. Ferit Celal Güven 1894'te İstanbul'da doğdu. Adana'ya gitti ve orada gazeteciliğe başladı. 1927'de milletvekili oldu ve bu görevini 1946'ya kadar sürdürdü. Bunların yanı sıra 1934'ten 1936'ya kadar Ankara Halk Evi Başkanlığı yaptı. Yaşamı boyunca CHP'li olarak tanınan bir gazeteci kimliği vardı. 1961'de kurucu meclis üyeliğine seçildi. Atatürk'ün ve İnönü'nün yakını olarak onların çalışmalarına tanık oldu. Ben kendisini 1975 yılında tanıdım. 81 yaşındaydı. Halk evi anılarını anlatmasını istedim. Mikrofon karşısında konuşma alışkanlığı vardı. Şunları anlattı. Halk evleri Atatürk'ün çok güvendiği ve çok bel bağladığı bir devrim kurumu olarak kurulmuştur. Pek kısa bir süre içerisinde gelişmiş ve 222 yerde saraylar gibi her türlü aracı içinde toplayan binalar yapılmış ve sonra bunlar dallanarak budaklanarak köylere kadar yayılmış ve köy odalarının sayısı da aşağı yukarı 2000'i geçmiştir. Uzun bir süre halk evinin içinde çalışmış olmanın huzurunu, bahtiyarlığını bugün dahi kendimde en derin bir heyecanla hissetmekteyim. Çünkü halk evleri Atatürk devriminin bir paratoneri ve yabancı ideolojilere karşı bir set idi. Maalesef içim yanarak şunu söyleyeyim ki halk evleri 1950 yılından sonra bugün hala meclislerde ve senatolarda yeri olan insanların imzasıyla verilen önergelerle kapatıldı. Halk evleri yerinde bırakılabilirdi ve bundan Halk Partisi'nin bir çıkarı var diye korkmamak gerekirdi. Ne yazık ki halk evlerini kapatanların başında hala Atatürk'ü kendisine en yakın sayan insanlar vardı. Bu çok acıklı bir iştir. Atatürk gelişi güzel, dille sevilemez. Atatürk, Türk milletinin çıkarlarını sağlamak için ortaya koyduğu birçok şeyleri işten bağlanmakla sevilebilir. Yoksa sen gel, ben Atatürk'ün yakınıyım de ve ben Atatürk'ü yüreğimle severim, kafamla severim de ve sonra gel halk evlerini bir lahza da kibir söndürür gibi bir üfürükle söndür gitsin. Olamaz aziz kardeşim, olamaz. Bugün eğer Türk gençliği böyle perme perişan görünüyorsa, şu ideolojinin peşinde, bu ideolojinin arkasında koşuyorsa, zaman zaman sokaklarda birbiriyle boğuşuyorsa, bunun günahı halk evlerini kapayan insanların üzerindedir. Bunu hiçbir zaman affedemem. Atatürk'ün ruhu da affetmez. Siz halk evi başkanı iken Atatürk birçok kez Ankara Halk Evi'ne geldi, görüştünüz. Bu döneme ait bazı anılarınız var mı acaba? Var elbette. Atatürk Ankara Halk Evi'ne ve diğer illerdeki, ilçelerdeki halk evlerinin kendi ideolojisine uygun olup olmadığını anlamak için bir müfettiş vazifesini de görürdü. Yani bilirsiniz, yeni Türk harfleri kabul edildiği zaman köy köy kara tahtanın başında yeni harfleri halka anlatmak için çaba gösterdiği gibi halk evlerinin de nasıl gittiklerini, hangi yolda yürüdüklerini anlamak için sık sık gelirdi. Çok sesli müzik. Bir gün Gaziantep gecesiydi. Halk evinin salonunda toplanılmıştı. Kılıç Ali rahmetli, paşam size bir ozan takdim edeceğim dedi. Ozan geldi, yaşlıca bir adam. Elinde bir cura, tek telli bir şey ve ucunda bir püskül. Diz çöktü, oturdu. Sazının da kendisinin de sesi yarı işitilir, yarı işitilmez bir vaziyette bir şeyler söyledi. Atatürk derhal eliyle işaret etti. "Biraz susar mısınız?" dedi ve devam etti. "Arkadaşlar, bu odanın elindeki saz, bizim dedelerimiz saydığımız Hititlerin anıtlarında örneğini gördüğümüz sazdır. Bu bir ocakbaşı müziğidir ve ocakbaşı şarkısıdır. Hayır, bu böyle değil. Bize volümü çok geniş ve çok büyük bir müzik lazım. Halk bunu dinlediği zaman heyecanlanmalı. Kendisinin ruhunu alıp o melodilerde bulmalı. Biz bunları istiyoruz. Şimdi bu melodileri bizim müzisyenlerimiz alacaklar ve onlar operalar yapacaklar. Ondan sonra senfoniler yapacaklar ve onları büyük bir zevkle dinleyeceğiz." Aradan bir süre geçti. Benim kafam bununla meşgul oldu. Dedim, "Acaba bizim bu sazlarla volümü geniş bir şeyler yapabilir miyiz, yapamaz mıyız?" Hulusi Bey isminde folklorla uğraşan bir arkadaşımız vardı. 5 mi 6 mı saz bulmuş ve Türkiye'ni söyleyecek bir ekip kurmuş. Kendisi de başa geçmiş orkestra şefi olarak. Atatürk halk evinde, ben de yanında oturuyorum. Perde açıldı, bunlar çalmaya başladı. Atatürk bana bir yarım döndü, sağında oturuyordum. "Çocuğum," dedi. "Çocuğum, bu işlerle uğraşmayın demedim mi size ben? Bunu adamlarına bırakın." Haklıydı. Yine o gün Molière'den Ahmet Vefik Paşa'nın tercüme ettiği Zoraki Tabip sahneye konmuştu. Perde açıldı, cübbeli mübbeli, bilmem neli bir takım adamlar başladılar konuşmaya. Atatürk yine bana döndü. "Ne konuşuyorlar bunlar?" dedi. "Efendim," dedim, "Ahmet Vefik Paşa'nın bir okul piyesi arkadaşımız tarafından sahneye konmuştur." "Türkçe mi?" dedi. Ses vermedim. "Bu Adağı Osmanlıcan'ın bu sahnede ne işi var?" dedi. "Biz," dedi, "gece gündüz senin de bulunduğun gecelerde mütemadiyen ve sürekli olarak yeni Türkçe'ye gidiyoruz. Olamaz böyle şey." Balkan Paktı. "Üstadım, Ankara'da 1936 yılında galiba Balkan Paktı'nın kurulması için hazırlıklar yapılırken siz bazı toplantılara tanık oldunuz. Anlatır mısınız?" "Evet, gerçekten ilgi çekici bir toplantıydı o. Atatürk Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara Palas'ta yemekten sonra diğer kurumların balolarına iştirak ederdi ve misafirlerini de beraber getirirdi. O yıl yine Yugoslavya Başbakanı Stojadinovic'i alarak Ankara Halk Evi'ne geldi. Ankara Halk Evi gayet neşeli bir gününü yaşıyordu. Zaten Atatürk'ün ayak bastığı yerde neşeden, zevkten başka hiçbir şey beklenemezdi ki. Bütün herkes heyecan içerisinde. Atatürk, Tevfik Rüştü Bey, Stojadinovic bir kanepeye oturmuş konuşuyorlar. Atatürk Balkan Anlaşması'nı ileriye sürüyor, onun bir prensibiydi. Balkanlılar eğer bir araya gelirlerse karşıdan gelecek tehlikeyi kucaklayabilirler. Fakat adam dinliyor, Tevfik Rüştü Bey de Atatürk'ün söylediklerini naklediyor, Fransızca olarak. Adamda bir ilgi görmedi Atatürk. Bunun üzerine yurtta barış, dünyada barış mevhumuna pek uygun bir laf söyledi ve dedi ki, "Ekselans, biz kimsenin düşmanı değiliz. Biz yalnız insanlığın düşmanı olana düşmanız. Sonra buyurun dans edin," dedikten sonra adam anlamıyor bu işleri dedi. Bir akşam Celal Bayar Atina'ya gitmişti. Başbakan da o zaman. Sofrada otururken Atatürk dedi ki, "Yunanistan Celal Bayar'ı İsmet İnönü kadar tanımaz. Onlar bu saatte kralın sofrasındadırlar. Biz şimdi krala bir mesaj gönderelim. Celal Bayar'ı bu sureti güçlendirmiş oluruz," dedi. Birini çağırdı, mesajını yazdırdı. Celal Bayar'ı takdim ediyordu o mesajda. "Bayar yakın arkadaşımdır, dostumdur. Yunan dostluğunun sürüp gitmesi için başta gelen diplomatlarımızdan birisidir," diyordu bu mesajında. Sonra düşündü. Dedi ki, "Şimdi göreceksiniz, kral benim bu mesajıma derhal cevap verecek." Gerçekten çok sürmedi. Biz daha sofradayken kralın mesajı geldi. "Sayın üstadım, siz yıllarca Atatürk'ün sofrasında hazır bulundunuz. Onu yakından tanıdınız. Son zamanlarda da Atatürk-İnönü ilişkileri üzerine bazı yazılar çıktı ve ilginç belgeler yayınlandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" "Sorunuz gerçekten ilginç. Çünkü Atatürk ile İsmet İnönü'nün birbirlerinden ayrılmasından sonra ortaya bir takım dedikodular çıkmıştır. Bu dedikoduların mahiyeti, esası nedir? Kimse bunu anlamamıştır. Atatürk, İsmet Paşa'yı attı sanılmıştır. Hayır. Benim gittiğim bir akşam biri İsmet İnönü'nün aleyhinde kötü şeyler konuşmuş. Atatürk dehşetli kızmış ve sofrasından kaldırmış adamı. Atatürk şöyle diyordu. Ben partinin başına geçerim, İnönü Cumhurbaşkanı olur. Ben ölürüm, yine İnönü Cumhurbaşkanı olacak. Biraz sinirleri yatıştıktan sonra haydi dedi. Ankara Palas'a inelim ve orada oturalım. Ankara Palas'a indik. Atatürk yine devam ediyordu. İnönü arkadaşımdır. Nasıl cesaret ederler benim sevdiğim bir adama karşı benim yanımda onun aleyhlerinde bulunmaya nasıl cesaret ederler? O sırada Hasan Reşit Tankut bir toma telgraf getirdi. Dedi ki, paşam Afet Hanım İspiri'den gönderiyor. Tezinin bir kopyasıdır. Öyleyse onu okuyalım dedi. Onu okuduktan sonra biraz sakinleşmişti. Haydi ben köşke çıkıyorum. Siz de evlerinize gidin diyerek ayrıldı. İnönü ile Atatürk arasındaki ilişkilerin en büyük belgesi budur. Çünkü bunu yalnız ben dinlemiş değilim. 20-30 kişi dinlemiştir ve hala bunların içinde hayatta olanlar vardır. Sayın Üstadım, anılarınızı yazmayı düşünüyor musunuz? Efendim, sizin bu sorunuzu bana birçok kimseler tekrar ettiler. Benim bahtiyarlığımın, zenginliğimin hazinesi Atatürk'le bir süre beraber bulunmuş olmamdır. Şimdi yazın bunu diyorlar. Fakat ortaya anı diye çıkan yazılara bakıyorum. Bunların hepsinin içinde hata var, yanlışlık dolu. Benim kanım şudur. Bilhassa Atatürk'e ait hatıraları yazarken behemahal belgelere dayanmak lazımdır. Belgesiz hatıraların değeri yoktur. TRT, konuklar geçiyor. 13 Şubat 1975. Ferit Celal Güven'i TRT'deki konukluğunun ardından kaybettik.